Sayfa 271. Okuyan Yiğit Köymen. Yer kabuğu, litosfer. Geosferin en hafifi ve en incesidir. Yüzeyden derinlere doğru inildikçe sıcaklık her 33 metrede bir santigrat artmaktadır. İki katmandan oluşur. Sial. Silisyum ve alüminyum bileşiklerinden oluşur. Katı haldedir. Dağların altında kalın, okyanus ve denizlerin bulunduğu yerde ise incedir. Kabuğun üst kısmını oluşturmaktadır. Sima. Silisyum ve magnezyumdan oluşan bu katman dağların altında ince, okyanuslarda kalındır. Büyük okyanusun bazı yerlerinin ise yüzeye çıkmıştır. Sial'de her 33 metre derine doğru sıcaklık 1 santigrat artmaktadır. Yerin merkezinde radyoaktivite nedeniyle 4000-5000 santigrat sıcaklık olduğu sanılmaktadır. Dikkat! Her 33 metre derine inildikçe sıcaklığın 1 santigrat artmasına ilişkin henüz üniversite sınavlarında soru sorulmamıştır. Manto. Nikel, demir, silisyum ve magnezyum karışımından oluştuğundan nifesima da denir. Yer kabuğuna göre daha kalın ve daha yoğundur. Ani etkilere karşı katı, sürekli ve yavaş kuvvetlere karşı esnek plastik özellik gösterir. Çekirdek, nikel ve demir gibi çok yoğun elemanlardan oluşmuştur. Bu nedenle de nife de denir. Çekirdeğin merkezinde kuvvetli basınç altında katı özellik gösteren iç çekirdek bulunur. Bunun üstünde ise sıvı olan dış çekirdek bulunur. Taşlar, kayalar. Minerallerin bir araya gelmesiyle oluşan taşlar yer kabuğunu oluştururlar. Oluşumlarına göre üçe ayrılırlar. Katılaşım kayaları, püskürük, volkanik. Yerin derinlerindeki magmatik maddeler zaman zaman yer kabuğu içine sokulur veya yeryüzüne kadar yükselerek orada soğur ve taşlaşır. Bunların özellikleri katılılaştıkları yere ve kimyasal yapılarına göre farklı özellik gösterirler. Oluşumlarına göre ikiye ayrılır. Yüzey kayası, magmanın yer kabuğunun kırıkları boyunca yüzeye çıkarak soğuyup katılaşmasıyla oluşur. İnce billurlu olan bu taşlara örnek olarak bazalt, andezit, volkan camı, katran taşı, sünger taşı ve tüf verilebilir. Dış püskürük kayalarda denir. Derinlik kayası, magma yer kabuğunun zayıf ve dirençsiz hatlarından yüzeye her zaman çıkamaz. Derinlerde soğuyup katılaşabilir. Dış kuvvetlerin üstteki tabakaları süpürmesiyle açığa çıkabilirler. Bu tür taşların başlıcaları granit, siyanit, gabbro ve diorittir. İç püskürük kayalarda denir. Ülkemizde en çok bulunan katılaşım kayaları granit, andezit ve bazalttır. Tortul, sediment kayalar. Birikim ortamlarında çökelme ve tortullaşmalar ile oluşur. Bunlar tamamen yerin dış kısmında oluşurlar. Genellikle tabakalar halinde bulunurlar. İçlerinde canlı kalıntılardan oluşan fosiller çoktur. Tortullaşmanın oluşumuna göre bu grup taşlar üçe ayrılır. Mekanik tortullar. Akarsu, rüzgar ve buzul gibi dış kuvvetlerin diğer kayalardan kopardıkları parçaları çukur ortamlarda biriktirmesiyle oluşur. Bu birikimler doğal bir çimento ile birleştirilerek mekanik tortular oluşur. Kum taşı gre, kil taşı şişt, şakıl taşı konglomera, alüvyon, moren ve lös bu taşların başlıca örneklerindendir. Kimyasal tortullar. Suda kolay eriyebilen bazı kayaların tortullaşmasıyla oluşur. Kireç taşı, kaya tuzu, çakmak taşı, sarkıt, dikit ve alçı taşı yani cips belli başlı örneklerdendir. Organik tortullar, canlı artıklarının belirli ortamlarda birikerek tortullaşmasıyla oluşur. Kömür, tebeşir ve mercan kayaları bu tür taşlardandır. Başkalaşım taşları. Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalan tortul ve katılaşım kayalarının değişime uğramasıyla oluşur. Bu olaya metamorfizma denir. Kalkarin mermere, grenin arduvaza, granitin gneisa, kömürün elmasa dönüşmesi bu kaya türünün örneklerindendir. Jeolojik zamanlar. Dünyanın oluşumundan günümüze 4,5 milyar yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde dünyamız yer şekilleri, İklim ve canlı türleri açısından çeşitli değişmelere maruz kalmıştır. 5 bölümden oluşan bu yer tarihine jeolojik zamanlar denir. İlkel zaman, prekambriyen ve antekambriyen. en eski, en uzun, hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz devirdir. En eski kıvrımlar yani Huran oluşmuştur. Zamanın sonlarına doğru ilkel canlılar, alg ve bakteriler ortaya çıkmıştır. Birinci zaman, Paleozoik. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. Bu zamanın bol yağışlı ve sıcak geçen karbon devrinde gür bitkilerin kömürleşmesiyle taş kömürü oluşmuştur. Zamanın sonlarına doğru kıtalar parçalanmaya başlamıştır. İkinci zaman Mezozoik. Yer kabuğu hareketleri açısından durgun bir dönemdir. TH denizinde önemli tortullanmalar oluşmuştur. Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Hem denizlerde hem de karalarda dev canlılar yaşamıştır. Üçüncü zaman Tersiyer. Alp kıvrımları oluştu. Atlas ve Hint okyanusları belirledi. Ülkemizdeki dağların çoğunluğu. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları bu zamanda oluşmuştur. Linyit, tuz, petrol ve borasit yatakları oluşmuştur. Anadolu'daki volkanlar faaliyete geçmiştir. Dördüncü zaman Kuaternler. Dört kez buzul devri yaşandı. Buzul çağında iklimde şiddetli soğumalar gözlendi. Östatik kara sabit kalarak deniz seviyesinde yaşanan değişme hareketler yaşandı. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu. Karadeniz ve Marmara deniz şeklini aldı. Egeit karası çöktü ve Ege denizi oluştu. Günümüz ortam şartları oluştu. Dikkat! Jeolojik devirlerin koşullarıyla yeraltı zenginlikleri yakından ilişkilidir. Örneğin krom, demir, kurşun, pirit ve manganez volkanizma ile ilgili iken kaya tuzu, cips, fosfat oluşumu şiddetli buharlaşma yani iklim koşullarıyla ilgilidir. Birinci zamanda oluşan Ural ve Appalaş dağları madende çok zengindir. Yer şekillerinin oluşumu. İç kuvvetler. Enerji kaynağını yerin içinden magmadan alır. Yeryüzünü şekillenmesinde yapıcı rol oynar. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan olayların tümüne tektonik hareketler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez dağ oluşumu, epirojenez kıta oluşumu, volkanizma, depremler yani seizma meydana gelir. Dağ oluşumu, orojenez. Karaların aşındırılmasıyla derin deniz diplerine dolan elemanlar binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluştururlar. Tortulların biriktiği, dipleri oynak, orojenize beşiklik eden bu yer çukurluklarına jeosenklinal denir. Kara kütlelerinin birbirine doğru hareketleri sonucu yumuşak tortul tabakalar sıra dağları oluştururlar. Kıvrımlı dağların yükselen kubbensi bölümlerine antiklinal, çukurlaşan kısımlarına da senklinal denir. Toroslar, Kuzey Anadolu dağları, Alp dağları ve Himalayalar antiklinal örnekleridir. Orojenez esnasında tabakalar bir tarafa bükülürse fleksür yani bükülme oluşur. Büyük kara parçalarının hareketi sırasında orojenez esnasında tortul tabakaların katılaşmış sert kısımları kırılırlar. Kırılma sonucunda alçalan ve yükselen kısımlar belirir. Kırılma yerine fay denir. Alçalan bloka graben çöküntü enteği, yükselen bloka ise horst denir. Kıyı Ege'deki Aydın Dağları, Boz Dağları, Madra Dağı ve benzeri horst, Gediz, Bakırçay ve Menderes ovaları graben örnekleridir. Tabakalar bir taraflı bükülmüşlerse buna fleksür denir. Üçüncü jeolojik zamanda oluşan Alp orojenizi yukarıda bahsettiğimiz şekilde oluşmuş bir kıvrım sistemdir. Fayların bulunduğu yerler yer kabuğunun zayıf noktalarıdır. Bu nedenle fay sistemlerinin uzanışı ile deprem oluşum bölgeleri ve yanardağlar arasında bir paralellik vardır. Dünyanın en uzun grebeni Kahramanmaraş'tan başlayıp Lut Gölü, Kızıldeniz boyunca Nil Nehri'ni takip ederek Afrika'nın güneyindeki Güneydoğu Afrika'daki Mozambik, Victoria Gölü'ne kadar uzanır. Türkiye'de orojenez. Ülkemiz 3. jeolojik zamanda Alp orojenizine sahne olmuştur. Kuzey ve güneydeki dağ sistemlerinin oluşumu bununla ilgilidir. En büyük kırık sistemi Karadeniz kıyılı dağları ile iç sıra dağları arasında doğu batı yönünde uzanan Gürcistan'dan başlayıp Marmara Denizi'nin batısına kadar uzanır. Kıyı Ege'de horst ve grabenlere sıkça rastlanır. Doğu Anadolu bölgesinde doğu batı yönlü iki kırık hattı uzanır. Kıta oluşumu epirojenez. büyük kara parçalarının tümüyle yükselip alçalması, yaylanması şeklinde oluşur. Bu hareket çok uzun bir zaman içinde ağır ve devamlı seyreder. Yatay olarak geniş sahaları kapsar, yer kabuğunun yapısında değişiklik oluşturmaz. Oluşumun nedenleri: yan basınçlar, stres. Yer kabuğu parçalarının hareketleri sırasında oluşarak yaylanmaya neden olur. Termik hipotez. Buharlaşmanın bulunduğu sahalarda ısı düşer ve kara alçalır. Buzulların eridiği sahalarda da bu durumun aksi gerçekleşir. Örneğin İskandinav Yarımadası'nın yükselip Almanya ve Hollanda'nın alçalması. İzostatik faktörler. Aşınım sahaları kütle kaybettiğinden hafifler ve yükselir. Birikim sahaları da ağırlaşma nedeniyle alçalır. Kara sabit kalmak kaydı ile deniz suyunun alçalıp yükselmesiyle oluşan hareketlere östatik hareket denir. Buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselir. Buna transgresyon denir. İklim soğuduğu zaman denizlerin suyu karalar üzerine buzul olarak teşekkül eder. Seviye alçalır, buna da regresyon denir. Türkiye'de epirojenez. Ülkemiz 3. zamanda tümüyle karalaştı. 4. zamanda çevre denizlerin bulunduğu alanlar çökerken karalarımızda yükselme gerçekleşti. Volkanizma. Magmanın yer kabuğunun zayıf direnç hatlarından yüzeye çıkmasına veya yeryüzüne sokulmasına denir. Magmatik maddeler yüzeye çıkmışsa buna yüzey volkanizması, yüzeye çıkma imkanı bulamamış, yeryüzüne doğru ilerlemişse buna da derinlik volkanizması denir. Katı maddeler. Bunlara genel olarak tüf, volkan küfü denir. Sıvı maddeler. Bunlara lav adı verilir. Lavların kimyasal yapılarında asidik özellik fazla ise bu tür volkanlarda koni çok diktir. Bazik lav çıkaran volkanlarda ise koni basıktır. Gaz maddeler. Bunlara genel olarak mofet denir. Bunların %95'i su buharıdır. Şekil 10'da magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla oluşan başlıca dış püskürük şekiller gösterilmiştir. Krater, volkan konilerinin üzerinde oluşan çukurluklara denir. Bunların büyüklüklerine kazan anlamına gelen kaldera denir. Mağar, çapları birkaç yüz metre ile birkaç kilometre arasında değişen daire veya oval şeklindeki patlama çukurlarıdır. Etkin volkan, katı sıvı veya gaz maddelerden birini veya fazlasını çıkaran faaliyet halindeki volkanlardır. Bu maddelerden herhangi birini çıkarmayan volkan sönmüş volkanlardır. Yeryüzünde etkin volkanların çoğu Büyük Okyanus çevresindedir. Bu nedenle bu alan ateş çemberi olarak adlandırılmıştır. Türkiye'de volkanizma. Türkiye'de volkanlar, lavlar ve tüfler geniş yer kaplar. Birçok konilerin şekilleri yenidir. Ancak bugün hiçbiri etkin değildir. İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendis, Hasan, Karadağ ve Karacadağ, Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut kuzeydoğu güneybatı yönlü sıralanış gösterirler. Kıyı Ege'de Kula yöresi örtü lavları bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacadağ volkanik kütlesi önemlidir. Volkanik kayalar ve tüfler üzerindeki toprak çok verimlidir. Bu nedenle bu sahalarda yerleşmeler fazladır. Volkanik aktiviteler zaman zaman insanlara zarar vermiştir. Lav akıntıları yerleşim yerlerini yok etmiş veya kar ve buzulları eriterek sel felaketlerine yol açmıştır. Depremler, seizma. Yer kabuğunda doğal sebeplerle oluşan salınım ve titreşimlerdir. Depremler titreşimi meydana getiren sebeplere göre üçe ayrılır. A. Volkanik depremler. Dar alanlı olan bu depremler etkin volkanların çevresinde oluşur. B. Göçme depremler. Kaya tuzu, cips ve kalker gibi kimyasal tortulların bulunduğu eriyebilen maddelerin oluşturduğu boşlukların çökmesiyle oluşur. Bu tür depremlerin de etki alanları dardır. C. Tektonik depremler. Yerin içinde oluşan yer değiştirmelerle kırılma, oynama vesaire meydana gelirler. Bu tür depremler geniş alanlı ve tahripkardırlar. Yerin içinde yer değiştirmenin olduğu, depremin oluşmasına sebep olan yere deprem odağı, hiposantr veya iç merkez denir. Deprem odağına en yakın yüzeydeki noktaya dış merkez, episantr veya merkez üssü denir. Depremin yıkıcı etkisi en çok burada hissedilir. Yeryüzünde eşit titreşime sahip noktaların birleştirilmesiyle izozeist eğrileri elde edilerek haritalar yapılır. Sarsıntıların şiddetine göre depremler, mikroseizma ancak aletlerle hissedilebilen, makroseizma insanlar tarafından hissedilebilenler diye ikiye ayrılırlar. Deprem ölçmeye yarayan alete sismograf, deprem bilimine de sismoloji denir. Richter ölçeğine göre depremler 1'den 9'a kadar derecelendirilmiştir. Dikkat! Depremlerin yayılış sahaları ile genç kıvrımlı dağlar ve kırık sistemlerin yayılışı arasında paralellik vardır. Bu ilişki ile ilgili sınav sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Deniz altlarında oluşan depremler tsunami adı verilen dalgalar oluştururlar. Bunlar önemli can ve mal kaybına neden olurlar. Depremlerden korunma. Depremin ne zaman olacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Ancak yeraltı suyu seviyesindeki değişmeler, bazı hayvanların davranışlarındaki değişiklikler, fay kaynaklarının su sıcaklığının artması, metan gazı çıkışının artışı depremin habercisi olarak sayılabilir. Buna göre depremin zararlı etkilerinden korunmak için sağlam zemine bina yapılmalıdır. Gevşek elemanlar üzerine yapılan binalarda depremin etkisi birkaç misli artmaktadır. Eski akarsu yataklarına, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlere ve dolgulu arazilere ev yapılmamalıdır. B. Deprem esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında ilgili kuruluşlardan bilgi alınmalıdır. C. Depreme dayanıklı kaliteli malzemeden modern teknoloji kullanılarak bina yapılmalıdır. Türkiye ve dünyada deprem bölgeleri. Ülkemizin her yeri aynı derecede ve aynı sıklıkla deprem tehlikesi yaşamaz. En çok deprem Kuzey Anadolu'da Marmara Denizi'nin güneyinden başlayarak Erzincan'a kadar Doğu Anadolu, Ege bölgesi, göller yöresinde gerçekleşir. Buna karşılık İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Toroslar ve Trakya'da depremin etkisi daha azdır. Yeryüzünde genç kıvrımlı dağların uzandığı sahalarda depremler sık görülürken eski ideolojik zamanda oluşmuş Doğu Avrupa, İskandinavya, Kanada ve Avustralya gibi yerlerde depremler nadirdir.
Çözümlü sorular test 1. 1. Sima tabakasının alt kısmında yer alır, volkanlardan ve yer çatlaklarından yeryüzüne çıkar. Yukarıda hangi tabakadan söz edilmiştir? A. Litosfer, B. Barisfer, C. Magma, D. Nife, E. Siyal. Çözüm 1. Magma tabakası simanın altındadır. Volkanik olaylar vasıtasıyla yeryüzüne çıkar. Doğru seçenek C. Soru 2. Kıta parçalarını magma üzerinde hareket ettirerek dağ oluşturan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A. Orojenez, B. Epirojenez, C. Volkanizma, D. Seizma, E. Geosfer. Cevap 2. Dağ oluşumuna orojenez denir. Doğru seçenek A. Soru 3. Dış püskürük kayaların mineralleri camsı görünümlü olur. Bu görünümü sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A. Mineralin çeşidi, B. Kayanın çabuk soğuması, C. Oksijenin etkisi, D. Karbon yanması, E. Mineral yoğunluğunun azlığı. Çözüm 3. Magma kütlesi yeryüzüne çıkıp çabuk soğursa camsı mineralli taşlar oluşur. Doğru seçenek B. Soru 4. Yer tabakaları hangi olay sonucunda kırılarak derin çatlaklar haline dönüşür? A. Orojenez, B. Epirojenez, C. Volkanizma, D. Soğuma, E. Çözülme. Çözüm 4. Yer tabakaları orojenik hareketlerle yan basınç altında kalınca kırılarak derin çatlaklar, fay hatları oluşur. Doğru seçenek A. Soru 5. Aşağıdaki deniz ya da okyanuslardan hangisinin etrafında volkan dağları ve fay hatları daha çoktur? A. Atlas Okyanusu, B. Baltık Denizi, C. Hint Okyanusu, D. Umman Denizi, E. Büyük Okyanus. Çözüm 5. Büyük Okyanus'un Pasifik Okyanusu etrafı 3. zaman kıvrım dağları ile çevrilidir. Bu dağlar 3. zamanın sonunda kırılarak fay hatları ve volkanların oluşumuna yol açmıştır. Doğru seçenek E. Soru 6. Bir kaya yüksek sıcaklık ve basınç altında kalırsa şekli değişerek başka bir kayaya dönüşür. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş bir kayaya örnek gösterilemez? A. Granit, B. Mermer, C. Gneis, D. Arduvaz, E. Mika, Şist. Çözüm 6. Granit başkalaşmış kaya değil, derinlikte oluşan katılaşım kayasıdır. Doğru seçenek A. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğundaki kırık hatları boyunca görülen ortak özelliklerden biri değildir? A. Deprem kuşakları, B. Volkanik etkinlikler, C. Sıcak su kaynakları, D. Akarsu vadileri, E. Zayıf dirençli alanlar. Çözüm 7. Tüm akarsu vadileri kırıklar, faylar boyunca değildir. Doğru seçenek D. Soru 8. 1. Traverten. 2. Kalker. 3. Konglomera. 4. Taş kömürü. 5. Kum taşı. Yukarıdaki tortul kayalardan hangileri kimyasal yolla oluşmuştur? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 3 ve 4. D. 3 ve 5. E. 4 ve 5. Çözüm 8. Traverten ile kalker, kalsiyum karbonat minerali olan kireç taşının önce suda eriyip, daha sonra tekrar taşlaşması sonucunda oluşur. Suda eriyen kireç taşının kimyasal yapısı değiştiği için traverten ile kalker kimyasal tortul kaya grubuna girer. Doğru seçenek A. Soru 11. Türkiye'deki dağların üst yamaçlarında düzlük alanlara rastlanır. Bu düzlüklerin yükseklerde oluşmasını öncelikle aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? A. Orojenik hareket. B. Epirojenik yükselme. C. Lav birikmesi. D. Akarsuların aşındırması. E. Volkanik hareket. Çözüm 11. Türkiye'deki genç kıvrım dağları 3. zamanın ilk yarısında oluşmuş, son yarısında aşınarak peneplen düzlüklerine dönüşmüştür. Aşınarak kütle kaybeden dağlar hafifledikleri için mağmanın alttan yaptığı basınçla tekrar yükselmişlerdir. Bu yükselme biçimine epirojenik yükselme denir. Bu yükselme ile eski düzlükler dağların üst yamaçlarında bulunur. Doğru seçenek B. Fosil, eski zamanlarda yaşamış olan canlıların taşlar içindeki kalıntısıdır. Soru 12. Aşağıdaki kayalardan hangisinin içerisinde fosil bulunma olasılığı daha çoktur? A. Granit. B. Gneis. C. Kalker. D. Mermer. E. Andezit. Çözüm 12. Katılaşım kayaları mağmanın soğumasıyla oluştuğundan kaya içinde fosil bulunmaz. Ancak bu kayaları oluşturan tabakalar arasında bulunabilir. Başkalaşmış kayalar çok yüksek sıcaklık ve basınç altında kaldığından fosillerini kaybetmişlerdir. Tortul taşlardan olan kalker içinde fosil bulunma olasılığı daha çoktur. Doğru seçenek C. Soru 13. Türkiye'nin büyük kesiminin birinci derece deprem kuşağı içerisinde yer almasının temel sebebi nedir? A. Jeolojik geçmişinin yeni olması ve kırıkların çokluğu. B. Ülke konumunun üç kıtanın geometrik merkezinde bulunması. C. Ortalama yükseltinin Asya'nın yükseltisinden fazla olması. D. Volkanizma sonucu çıkan lavların geniş alanlara yayılması. E. Birinci zamana ait arazilerinin çok olması. Çözüm 13. Türkiye, 3. ve 4. zamanda oluşmuş orojenez ve epirojenezlere maruz kalmıştır. Jeolojik geçmişi yenidir ve bu olaylar hala devam etmektedir. Bu nedenle deprem oldukça fazladır. Doğru seçenek A. Soru 14. En fazla mal ve can kaybına neden olan depremler teknotik depremlerdir. Aşağıdaki yörelerde görülen depremlerden hangisi bu gruba dahil edilemez? A. Erzincan-Erzurum yöresi. B. Kuzey Anadolu çöküntü oluğu. C. Van Gölü çevresi. D. Taşeli yöresi. E. Kıyı Ege grevenleri. Çözüm 14. Taşeli yöresinde kalkerli sahalar fazla olduğundan çökme depremlerin daha fazla olduğu düşünülebilir. Doğru seçenek D. Soru 15. Tuz aşağıdaki taşlardan hangi gruba dahildir? A. İç püskürük. B. Dış püskürük. C. Kimyasal tortul. D. Mekanik tortul. E. Organik tortul. Çözüm 15. Tuz NaCl, kimyasal tortul kayalar grubuna girer. Doğru seçenek C. Soru 16. Karstik depremler, kalker mağaralarındaki çökmelerle oluşur. Bu depremlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde görülme olasılığı daha fazladır? A. Karadeniz, B. Akdeniz, C. Marmara, D. Ege, E. Güneydoğu Anadolu. Çözüm 16. Akdeniz bölgesinde Toros Dağları geniş alan kaplar. Bu dağlar daha çok kalkerli kayalardan oluşmuştur. Kalker tabakalar içinde karstik mağara da çoktur. Bu nedenle karstik depremler Akdeniz bölgesinde daha fazla görülebilir. Doğru seçenek B. Soru 17. 1 İsviçre, 2 İtalya, 3 Japonya, 4 Avustralya, 5 Rusya. Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde volkanik deprem daha çok görülür? A. 1 ve 2, B. 4 ve 5, C. 3 ve 4, D. 2 ve 3, E. 1 ve 5. Çözüm 17. Sönmemiş volkanlar İtalya ve Japonya'da çoktur. Bu volkanlar lav çıkardıkları zaman etrafında sarsıntı meydana getirerek volkanik deprem oluşturur. Doğru seçenek D. Soru 18. Dağların bulunduğu alanlar ile fay sistemlerinin bulunduğu alanlarda kaplıcalara fazlaca rastlanılır. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisi kaplıca bakımından daha fakirdir? A. Ege bölgesi, B. Akdeniz bölgesi, C. Marmara bölgesi, D. Güneydoğu Anadolu bölgesi, E. Doğu Anadolu bölgesi. Çözüm 18. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırık ve kıvrımlı dağlar azdır. Bu nedenle bu bölgede kaplıca olma ihtimali azdır. Doğru seçenek D. Soru 19. Alüvyonlu sahalar deprem bakımından tehlike arz etmesine rağmen Türkiye'de nüfusun oldukça fazla bir bölümü bu sahadadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Bitki örtüsü bakımından zengin olması, B. Tarıma elverişli sahaları oluşturmaları, C. Yer şekillerinin engebeli olmaması, D. Yağış rejimlerinin düzenli olması, E. İklim şartlarının elverişli olması. Çözüm 19. Grebenlerde birikmiş olan alüvyonlar deprem tehlikesine rağmen tarıma elverişli alanlar olduğundan fazla nüfuslanmışlardır. 10. Bölüm. Yer şekillerinin oluşumu, dış kuvvetler. Dış kuvvetler. Çözülme, topraklar, erozyon, heyelan, akarsular, yeraltı suları, göller, karst, rüzgar ve buzul topografyaları. Dış kuvvetler, yeryüzünü düzleştirmek için şu dört faaliyeti sırasıyla yapar. 1. Yer kabuğunun malzemesi olan taşların çözülmesi. 2. Çözülen malzemenin dış kuvvetler tarafından taşınması. 3. Taşınmanın gerçekleştiği yerlerde aşınma sonucu kütle kayıplarının oluşması. 4. Taşınan maddelerin çukur ortamlarda biriktirilmesi. Yukarıda saydığımız bu faaliyetin gerçekleşmesinde şu dış etkenler rol oynar. 1. Çözülme, 2. Kütle hareketleri, heyelan, göçme, erozyon, 3. Sular, akarsular, yeraltı suları, yüzey suları, seyelan, 4. Buzullar, 5. Rüzgarlar, 6. Dalga, akıntı ve gelgit, 7. Organik etkenler. Karalar üzerindeki aşınmanın alt sınırı deniz seviyesidir. Buna taban seviyesi veya kaide seviyesi de denir. Dış kuvvetlerin tesviye edici işlevinin son sınırı taban seviyesidir. Çözülme. Taşların fiziksel, kimyasal ve organik yollarla parçalanmasına çözülme denir. 3 yolla gerçekleşir. Mekanik, fiziki çözülme. Bu çözülme biçimi daha çok şu etkenlere bağlıdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması. Bu durumda kuvvetli donmaya, çözülmeye neden olmaktadır. Gündüzleri kayanın çatlakları, diaklaz arasına giren yağmur suyu, gece donacak, gündüz çözülecektir. Suyun hacminde meydana gelen bu değişiklik, kayanın çatlaklarına basınç yaparak çözülmeye neden olacaktır. Çöllerde havadaki nem miktarı az olduğu için günlük ısı farkları, kayanın iç kısımları ile dış kısımları arasındaki gerilim farkına neden olur. Bu durumda kayalar pul pul soyularak parçalanır. Eksfoliasyon. Çöllerde kumulların oluşum nedeni kuvvetli mekanik çözülmedir. Bitki kökleri gelişme dönemlerinde kayanın çatlakları arasına girmişse kayayı parçalayabilmektedir. Bu mekanik çözülmenin bir başka biçimidir. Mekanik çözülme, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere soğuk ve kurak iklimlerde fazla görülmektedir. Mekanik çözülmenin fazla olduğu yerlerde nehirler bulanık akarlar. Fiziksel çözülme, çöllerde ılıman kuşak karasal iklimde, yüksek dağ ikliminde, step ikliminde, tundra ikliminde kuvvetlidir. Buna karşılık ekvatoral iklim, ılıman okyanus iklimi, muson iklimi, Akdeniz iklimi, Karadeniz ikliminin etki alanlarında ve kutuplarda zayıftır. Kimyasal çözülme. Bu çözülme biçimi şu etkenlere bağlıdır. Su, kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Bu nedenle yağışlı iklim bölgelerinde kimyasal çözülme çoktur. Hidrotasyon. Sıcaklık faktörü de kimyasal çözülmelerde su kadar etkilidir. Sıcak iklimlerde bu çözülme hızlı seyreder. Oksijenle temas eden bazı kayalar paslanarak ufalanırlar. Oksidasyon. Karbondioksit CO2 havanın yağmur suyu ile birleşerek karbonik asidi H2CO3 oluşturur. Bu ise kimyasal çözülmeyi hızlandırır. Karbonasyon. Liken adı verilen bitkiler, kayanın çatlakları arasına gönderdiği asitle kimyasal çözülmeye neden olmaktadır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kimyasal çözülme daha çok sıcak ve nemli iklim bölgelerinde gerçekleşir. Buralardaki nehirler berrak akarlar. Organik çözülme. Kayaların bitki kökleri ya da bitki kalıntılarının suda erimesiyle oluşan humik asitin, humus asitinin tesiriyle parçalanması ve dağılmasıdır. Bitki örtüsünün gür olduğu ekvatorial iklim, ılıman okyanus iklimi, muson iklimi ve Karadeniz ikliminin etki alanlarında kuvvetli, çöllerde ise son derece zayıftır. Örnek, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda genellikle fiziksel ufalanma, hem sıcaklığın yüksek hem de yağışın fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda ise genellikle kimyasal çözülme görülmektedir. Aşağıdaki tabloda 3 yerde gözlenen gece ile gündüz arasındaki ortalama sıcaklık farkı yıllık yağış miktarı ile yıllık ortalama sıcaklık verilmiştir. 1. Gece gündüz arası ortalama sıcaklık farkı 6 derece, yıllık yağış miktarı 2600 mm, yıllık ortalama sıcaklık 22 derece. 2. Gece gündüz arası ortalama sıcaklık farkı 18, yıllık yağış miktarı 200 mm, yıllık ortalama sıcaklık 15. 3. Gece gündüz arası ortalama sıcaklık farkı 4, yıllık yağış miktarı 500 mm, yıllık ortalama sıcaklık 22. Verilen bilgilere göre bu yerlerin hangisindeki kayaçlarda fiziksel ufalanmanın, hangisindeki kayaçlarda kimyasal çözülmenin en çok olması beklenir? A. Fiziksel ufalanma 1, kimyasal çözülme 2. B. Fiziksel ufalanma 3, kimyasal çözülme 2. C. Fiziksel ufalanma 2, kimyasal çözülme 1. D. Fiziksel ufalanma 2, kimyasal çözülme 3. E. Fiziksel ufalanma 3, kimyasal çözülme 1. 1999. Fiziksel çözünme günlük sıcaklık farkına, kimyasal çözülme ise yağışın fazlalığına, sıcaklığa ve tabaka yapısına bağlıdır. Doğru seçenek C. Kayaların çözülmesi sonucunda ortaya çıkan elemanların büyük çoğunluğu toprağa dönüşür. Ancak dengeli bir toprak oluşumu için üç tür çözülmenin hepsine de ihtiyaç vardır. Örneğin, çöllerde kimyasal ve organik çözülmenin zayıf olması nedeniyle fiziksel çözülmeye uğrayan kayalar toprak değil, kum oluşturmaktadır. Topraklar. Fiziksel ve kimyasal yollarla parçalanan enkazın, canlı kalıntıları ve canlı mikroorganizmaların da karışmasıyla oluşan ortalama 1 metre kalınlığındaki örtüye toprak denir. Toprak oluşumunda rol oynayan etkenleri şu formülle ifade edebiliriz. Toprak eşittir, iklim artı organizma artı jeomorfoloji artı kaya tabiatı artı zaman. Formülden anlaşılacağı üzere toprağı oluşturan unsurlar 5 kısımdır. Bunlardan iklim en önemli etkendir. İklim hem çözülmenin kapsamını ve şiddetini hem de organizmayı, bitki örtüleri tayin ederek toprak oluşumunu etkiler. Kurak iklimlerde toprağın yüzeyinde kireç ve tuz birikir. Nemli iklimlerde toprağın yüzeyindeki madensel maddeler tabana iner, buna yıkanma denir. Bitki çürükleri olan humus toprağın yapısında etkilidir. Toprak kalınlığı yamaçlarda az, düzlüklerde fazladır. Bu, jeomorfolojinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Toprak oluşumu için uzun zamana ihtiyaç duyulur. Erozyonun önemi bu etkenle ilgilidir. Toprak çeşitleri. A. Taşınmış topraklar. Akarsular, rüzgarlar ve buzullar gibi dış etkenler tarafından aşındırılarak taşınan ve belirli alanlarda biriktirilmek suretiyle oluşturulan topraklardır. Alüvyon, lös ve moren toprakları olmak üzere üçe ayrılır. Ortak özellikleri. Çeşitli minerallerin bileşiminden oluşmuşlardır, verimli topraklardır, bulundukları bölgenin iklim özelliklerini yansıtmazlar, üzerinde bulundukları ana kayanın mineral özelliklerine sahip değillerdir, toprak zonları oluşmamıştır. Taşınmış toprakların türleri, alüvyon, akarsular tarafından oluşturulan topraklardır. Akarsu boylarındaki ovalar ve kıyı ovalarımız, Bafra, Çarşamba, Gediz, Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Silifke, Çukurova ve Amik ovaları bu tür topraklarla kaplıdır. Lös. Rüzgarlarca oluşturulan topraklardır. Ülkemizin İç Anadolu, Konya bölümü ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ince bir örtü halinde 4-5 santim kalınlığında bulunmaktadır. Buna karşılık orta ve aşağı Çin ovalarındaki geniş düzlükler bu tür topraklarla kaplıdır. Moren, buzullarca oluşturulan topraklardır. Ülkemizde üzerinde tarım yapılacak düzeyde moren toprakları yoktur. Kuzey Avrupa ovaları ile Kuzey Kanada'da yaygındır. B. Kolüvyal topraklar. Eğimin fazla olduğu yamaçlardan dağların etek kısımlarına sürüklenen yamaç topraklarıdır. Toroslar ve Ege'deki grebenlerin yamaçlarında yaygındır. C. İklim tiplerine göre topraklar. Zonal topraklar. Çözülmenin meydana geldiği arazi üzerinde oluşan topraklardır. Yeryüzündeki dağılış şartları temelde iklim şartlarına bağlıdır. Bunlara yerli topraklar da denilmektedir. Ortak özellikler. Dağılış şartları iklim, özellikle yağış şartlarına bağlıdır. İçindeki humus oranları ve verimlilikleri yıkanma derecesi ile bitki örtüsü ve organizma faaliyetlerine göre değişmektedir. Mineral özellikleri üzerinde bulunduğu ana kayanın tabiatına ve yıkanma derecesine bağlıdır. Zonal, tabakalı bir yapıya sahiptirler. Toprak katmanları. Olgunlaşmış bir toprak yapısında 3 horizon bulunmaktadır. A zonu toprağın en üst kısmını oluşturur. Bitkiler besinlerin büyük çoğunluğunu bu zondan temin eder. A zonunun altında parçalanmış kayalar ve toprakların karışık halde bulunduğu B zonu bulunur. Yağışlı bölgelerde topraktaki besin maddelerinin çoğunluğu bu zonda birikir. C zonu ise taşlardan oluşur. En altta da ana kaya bloğu bulunmaktadır. İklim şartlarına göre oluşan toprak türleri. Yukarıda da belirtildiği üzere bu tür toprakların yeryüzündeki dağılış şartlarını belirleyen temel etken yağış şartlarıdır. Yıkanma derecesine göre ikiye ayrılır. 1. Nemli bölge toprakları. Orta ya da iyi derecede yıkanmış topraklardır. Bu nedenle kimyasal tuzlar ve kireç açısından fakirdirler. Bu tür toprakları oluşturan başlıca maddeler demir, silis ve alüminyumdur. Yağış şartları ve bitki örtüsündeki değişikliklere bağlı olarak çeşitli alt türlere ayrılmıştır. Tundra. Tundra ikliminin etki alanlarının toprak tipidir. Genellikle bataklık konumundadır. Tarıma elverişli değildir. Ülkemizde bu tür toprak bulunmamaktadır. Podzol topraklar. Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı ormanlarla kaplı alanlarının topraklarıdır. Çok yıkanmış olduğundan üst kısmı soluklaşmıştır. Yine aynı sebepten dolayı verimsizdir. Ülkemizin Batı Karadeniz bölümünde ve iğne yapraklı ormanlarla kaplı yüksek kesimlerinde yaygındır. Kahverengi orman toprakları, ılıman kuşağın yayvan yapraklı ormanlarla kaplı alanlarında oluşur. Humus bakımından zengindir, Karadeniz dağlarının kuzey, denize bakan yamaçlarında yaygındır, mısır tarımına uygundur. Kırmızı topraklar, terra rosa. Akdeniz ikliminin etki alanlarında yaygındır. Oksitlenmiş demir rengindedir. Demir oksitleri kil ve silis bileşiminden oluşur. Kireçli, kalkerli kayalar üzerinde oluşan türlerine terra rosa denir. Turunçgil tarımı için ideal topraklardır. Özellikle Akdeniz ve kıyı Ege bölgelerimizde yaygındır. Laterit, kiremit renkli topraklar. Dönenceler arasında, özellikle ekvator çevresinde sıcak ve nemli bölgelerin karakteristik toprağıdır. Kuvvetli bir kimyasal çözülme sonucunda oluşurlar. Oksitlenmiş demir ve kil yığını şeklindedirler. Oluştuğu bölgelerde bitki örtüsü gür olmasına rağmen, organizma faaliyetlerinin çokluğu ve yağış nedeniyle kireç ve kimyasal tuzlardan arınmışlardır. 2. Kurak bölge toprakları. Az nemli, yarı kurak ve kurak bölgelerde oluşan, kimyasal tuzlar ve kireç bakımından zengin topraklardır. Oluştukları iklim bölgesinin kuraklık derecesine bağlı olarak türlere ayrılmışlardır. Çernozyumlar, kara topraklar. Ilıman kuşağın yarı nemli step, çayır alanlarının toprak türüdür. Fazla yıkanmadıkları için mineral tuzları ve kireç bakımından zengindir. Gür bir çayır örtüsü altında oluştuklarından humus yönünden de zengindir. Yerli kaya topraklarının en verimlisidir. Ülkemizin Erzurum-Kars platosunda yaygındır. Kahve ya da kestane rengi step toprakları. Yarı kurak step, bozkır alanlarının kimyasal tuzlar ve kireç açısından zengin, humusça fakir topraklarıdır. Ülkemizde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizin çanak kesimlerinde yaygındır, buğday ve arpa tarımı için elverişlidir. Çöl toprakları. aşırı derecede tuzlu topraklardır. Hatta kimyasal çözünmenin yetersizliği nedeniyle toprak oluşumu tamamlanmamıştır. Tarıma elverişli değildir. Kaya tabiatına bağlı olarak oluşan topraklar. İnterzonel topraklar. Ana kayanın çözülmesiyle oluşmuş ve humusla karışmış taşınmış topraklardır. Kalkerce zengin kayalar üzerinde rent zina, killi araziler üzerinde yazın kuraklıkla çatlayan, kışın şişen killi topraklar, vertisol, yüksek miktarda tuz içeren solancak gibi türleri vardır. Vertisol toprakları Ergene, Muş, Harran ve Karacabey ovalarında yaygındır. Buna karşılık rendzina, İç Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ovalarının kenarlarında görülmektedir. Erozyon, toprak aşınması. Erozyon, kelime anlamı itibariyle aşınma, kemirme demektir. Yer kabuğunun atmosferle temas halindeki yüzeyinde dış kuvvetler sürekli olarak aşındırma yapmaktadır. Akarsu, rüzgar, buzul, dalga gibi dış kuvvetlerin yeryüzünde yapmış olduğu erozyonun hepsine birden doğal erozyon denir. Ancak yeryüzünde bundan başka bir erozyon çeşidi daha vardır. Buna toprak erozyonu, hızlandırılmış erozyon denir. Toprak erozyonu insanlar tarafından doğal dengenin bozulmasıyla ortaya çıkar. Bu erozyonda aşağıdaki etkenlerin rolü vardır. A. Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi. Erozyonun en önemli sebebidir. Aşağıdaki sebeplerle oluşmaktadır. Orman yangınları ve usulsüz ağaç kesme, orman alanlarının tarlaya dönüştürülmesi, meraların tarlaya dönüştürülmesi, aşırı ve erken otlatma. Örnek: Türkiye'de ekim alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı olmaktadır. Bu durum, erozyonun etkili olduğu ekim alanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir. A. Toprak örtüsünün kalın olduğunu. B. Nöbetleşe ekimin yaygın olduğunu. C. Eğimin fazla olduğunu. D. Toprakların humusça zengin olduğunu. E. Toprakların geçirimli olduğunu. 2000. Çözüm: Toprak yüzeyinin dış kuvvetlerin etkisiyle süpürülüp aşındırılmasına erozyon denir. Eğimin fazla olduğu yerlerde aşındırma artacağından erozyon da artar. Doğru seçenek C. C. Arazinin yanlış kullanımı. Tarım alanlarının eğim yönünde sürülmesi, tarıma uygun olmayan toprakların işlenmesi, toprakların aşırı işlenmesi, toprağa her yıl aynı ürünün ekilmesi ve topraktaki mineral dengesinin gözetilmemesi erozyonu kuvvetlendirir. D. Yağış rejimi, şekli ve şiddeti. Uzun kuraklıklardan sonra başlayan şiddetli sağanak yağışlar ya da karların birden erimesi gibi doğal olaylar toprak erozyonunu kuvvetlendirmektedir. E. Toprak yapısı. İnce taneli ve geçirimsiz, killi topraklarda erozyon kuvvetlenmektedir. F. Rüzgarlar. Bitki örtüsünden yoksun bölgelerde esen şiddetli rüzgarlar erozyona neden olmaktadır. Erozyon çeşitleri. Erozyonda yağışlar, kar erimeleri, akarsular ve rüzgarlar gibi çeşitli dış etkenler rol oynamaktadır. Bu dış etkenlerin yol açtığı erozyon çeşitlerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür. Sel. Su taşkını. Şiddetli sağanak yağışlar ve ani kar erimeleri esnasında akarsuların yataklarından taşarak etrafındaki tarım alanlarını tahrip etmesidir. Daha çok akarsu yataklarının sığlaştığı, vadi derinliğinin azaldığı alanlarda görülür. Bozuk rejimli akarsularda su taşkınları sıklıkla görülür. Bu durumu önleme yolları: A. Akarsular üzerine barajlar yapmak, bu yolla fazla suyu barajlarda depolamak. B. Akarsu havzasını ağaçlandırmak. C. Akarsuları derin kanallar içine almak. Sellenme veya seyalan. Sağanak yağışlar ve ani kar erimeleri esnasında yamaçlardan belirli bir yatağa bağlı olmaksızın tabaka halinde akan suların oluşturduğu erozyon çeşididir. Eğimin fazla olduğu tarım alanlarıyla bitki örtüsü tahrip edilmiş meyilli meralar üzerinde çok etkilidir. Ayrıca arazinin suyu geçirme özelliğinin zayıf olduğu killi topraklar ve volkan tüfleriyle örtülü yamaçlarda sellenmeden doğan erozyon kuvvetlenmektedir. Sellenme ya da seyelan türü erozyonu önlemek için bitki örtüsünü güçlendirmek, ağaçlandırmak, doğal orman örtüsünü korumak, aşırı ve erken otlatmayı engellemek, çok eğimli tarım alanlarını mera veya ormana dönüştürmek, tarım alanlarını eğim yönüne dik sürmek, çok meyilli tarım alanlarında taraçalar, sekiler yapmak, nöbetleşe ekim yoluyla toprakları mineraller yönünden zenginleştirmek, tarım alanlarında yağıştan ya da kar erimelerinden kaynaklanan fazla suyu atmak için drenaj kanalları açmak gibi önlemler alınmalıdır. Sellenme ve seyelan türü erozyon, tarım topraklarının aşınmasının yanında kırgı bayır ya da peri bacası gibi yer şekillerinin oluşmasında da etkilidir. 7. kaset, 1. yüzün sonu.